Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, çok değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze önem veren, bize vakit ayıran, bizi dinleyen, bizi evlerine, şirketlerine, arabalarına, gönüllerine davet eden can dostlarımız. Hepinizi bu mübarek cuma sabahında sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum can dostlarım. Erkam Medya'dasınız. Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programındasınız. Efendim 2021'in 12. programında aile merkezli bir hayat için bir kısa bir hasbihal yapmış olacağız sizlerle. Can dostlarım, bize ulaşmak isterseniz her zamanki iletişim bilgilerini yeniden vermek isterim. ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresi ya da @münirarıkan ve @erkamradyo tweet adresleri her zaman emrize amadedir. Bunu önemsiyorum. Sizi önemsediğim için bize ulaşmanızı, bizi yönlendirmenizi, bize yaptığınız dualar kadar önemsiyorum. Aziz dostlar, aile dediğimiz zaman yaşadığımız hayat içerisinde bize olan müdahalelerden ya da toplumu dizayn etmek isteyen bizim değerlere düşmanlarımızdan o pencereden baktığımızda gördüğümüz durumun yürek yakıcılığına tekrar tekrar değinmek istemiyorum. Sorunları tekrar tekrar konuşmak istemiyorum. Ama bugün biraz çözüm ağırlıklı, biraz çözüm odaklı, biraz aile merkezli bir hasbihal inşallah sizlerle yapmak istiyorum. Malumunuz bugün 19 Mart, dün 18 Mart, yani Çanakkale'nin 106. Kurtuluş yılı. Her bir kurtuluş yıl dönümünde medyada bilmiyorum bilinçli mi yapılıyor yoksa usulü böyle midir? Devlet yönetmenin, diplomasinin, uluslararası ilişkilerin bir kuralı mıdır? Gerçi ben de uluslararası ilişkiler okudum ama otlu bir kardeşiniz olarak pek çözemedim bu durumu. Akşama kadar bekledim. Epey bir sosyal medyayı analiz ettim. Bunu Gaziantep'imizin kurtuluş yıl dönümlerinde de çok bir yürek yangını olarak yaşarım. Düşmanın adı hiç geçmedi. Bizi kahreden, bizi mahveden, buraya gelip 250 bini aşkın şehidimizin canına mal olan düşmandan bahsedilmedi. İngilizlerin nasıl bir hain olduğundan, Amerikalıların nasıl bir hain olduğundan, İtalyanların, Yunanların, Fransızların nasıl bir hain olduğundan hiç bahsedilmedi. Buraya kadar gelip bizi mahveden Anzaklar dostumuz, Çanakkale'de şu anda gelip orada ocağımızı batıran Anzaklar dostumuz ama Çanakkale'de başörtüsüyle yürüyen ya da yol kenarına parkesini sererek namaz kılmaya çalışan bir Müslüman düşmanımız. Bakış açısı öyle oldu Çanakkale'mizde maalesef. Bunun ben bu tür anmalarda, yıl dönümlerinde düşmanla alakalı bir şey söylemeyişimize bağlıyorum sebebini. Bu anlamda sizden istirhamım, hani aile merkezli bir hayat derken ailesizliğe karşı B ile C ile D ile değil A ile derken, aileyi önemserken bu vesileyle birçok kurtuluş yıl dönümleri yaşıyoruz. Her yaşadığımız yıl dönümünü bir vesile bilip bunu çocuklarınızla paylaşmanız bir aile şuuru oluşturmanız adına çok önemli bir faaliyettir. Tabii eğer bir yerde bir aile şuurundan bahsediyorsak can dostlarım, o şuurun altyapısında, zemininde kendi hayat sorgulamalarımız sonrasında çıkan yaşama amaçlarımızı bulmak, kendimizi çok daha iyi bir tanımla tanımlamak, aile değerlerimizi oluşturmak ve birlikte nasıl daha iyi bir gelecek kurabilme adına bazı temel hedefler belirlemiş olmamız gerekiyor. Dolayısıyla aile şuurunun altında bazı aile değerleri, ortak hedefler ve bu hedeflerin yakıtı olan, çünkü hedef var ama İnsanlar sorumluluk almıyorsa ilerlemez o araç ya da o kurum. Bir şirket düşünün, şirketi dünyanın en başarılı şirketi haline getireceğiz diye bir hedef edinmiş şirket çalışanları ve yönetimi. Ama çalışanlar bu konuda işi savsaklıyorlar. Bu konudaki temel sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Bu şirketin o hedefe ulaşması nasıl mümkün değilse, ailece belirlediğimiz bir takım temel hedeflerin gerçekleştirilmesi adına bir takım temel sorumlulukları girmiyorsak, ki bu temel sorumluluklar da temel bazı fedakarlıklar yapmamızı, fedakar, kardan feda etmemizi, bazı nefsani özelliklerimizi yenmemizi gerektirir. Rahata alışmışsak keyif dairesinden çıkarak eylem dairesine geçmemizi gerektirir. Bu anlamda sorumluluk dediğimiz şeyin yakıtı da fedakarlık. Aile değeri dediğimiz, aile şuuru dediğimiz olayında altyapısı aile değerleri ve temel sorumluluklarımızdır. Can dostlarım, bu dediğim şey ailenin temel değeri, sorumlulukları ve buradaki bir takım belirlediği hedeflere ulaşmayla alakalı çabaları öylesine pasif bir şekilde oturarak olmaz. Gökten zembille inmez. Bu insanlara kucaklarında bulacakları bahşedilmiş bir değer değildir. Bu tırnağımızla kazıya kazıya ateşin tadını yanarak öğrendiğimiz, hayatı bizzat tecrübe ederek oluşturmaya çalıştığımız bir kazanımdır. Bu anlamda büyük ecdadımız Osmanlı uygarlığı, Selçuklu'da örneğini görüyoruz. Asr-ı Saadet'te bir takım örneklerini görüyoruz. Adana meşguliyet terapisini Osmanlı meşguliyet terapisi olarak koymuş bunu ama bir takım olumlu faaliyetlerle hayırda, iyilikte, hasenatta meşgul edemeyeceğimiz ya da etmeyeceğimiz kişilerle şeytanın meşgul olacağı çok aşikar. İyi arkadaşlarla meşgul olmayan insanların kötü arkadaş kurbanı olması çok aşikar. Kendine kötü bir rota belirleyen kişinin o kötü rotada, o kötü yolda hep kötülerle karşılaşacağı mukadder. Dolayısıyla kendimize belirleyeceğimiz güzergahta, çevrede, arkadaşlıkta, faaliyette, bulunmak istediğimiz mekanda hep böyle bedensel anlamda bir temizlik, zihinsel anlamda temizlik, bilişsel anlamda, duygusal anlamda, ruhsal anlamda hep bir temizlik, hep bir letafet, hep bir nezaket, hep bir kibarlık, tahir olma durumu belirleyeceğiz ki, bunu isteyeceğiz ki akıbetimiz de bu anlamda hayır olsun. Meşguliyet terapisinde eğer aile merkezli bir hayatı önemsiyorsak, aileyi önemsiyorsak, ailede huzuru önemsiyorsak, şu korona döneminde işte en sağlam kale aile, şu korona döneminde en böyle bedelsiz bir şekilde bahşedilmiş iyilik, yardımlaşma, güzellik, destek aile. Bu anlamda aile değerini, var olan aile değerini yeniden idrak edip fark edip önemsememiz, önemini idrak etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu dönem içerisinde hem bu ilk başta söylediğim ailemizin ana hedefleri, ulaşmak istediğimiz hedefler, ailece yapmak istediğimiz şeyler, bununla ilgili bu ortak hedeflere ulaşma adına ortak sorumluluklarımız ve bunu niye yapalım ki diye sorduğumuzda da ya bak senin aile değerin şu, mesela bir misafir geldiğinde niye ağırlayalım ki diye düşünüyor çocuklar. O zaman böyle bir ailede aile değeri olarak misafirperverlik içselleştirilmemiş demektir. Böyle bir misafir geldiğinde onu ağırlamak istemeyen çocuklara, eşimize, aile üyelerine ya bizim aile değerimiz misafirperverlik. Hepiniz de buna imzanızı atmıştınız. Hepiniz bunu kabul etmiştiniz. Dolayısıyla bu değere istinaden bizim bu misafiri en güzel şekilde bir tanrı misafiri olarak ağırlamamız gerekiyor, konuşmaya hakkımız olur. Tabii aile misafiri, misafirperverlik derken aziz dostlarım, yeni nesil bunu çok bilmez ama hani peşkir tutmayı, havlu tutmayı, misafir ağırlamayı bilmez. Ama ben çocukluğumun anneannem dönemindeki böyle 40 yıl, 45 yıl hatta 50 yıl önceki Antep'ini birazcık anlatmak isterim size. O yıllarda bitli misafir diye tabir edilen Türkiye'nin her yerinde böyle bit salgının olduğu dönem, şampuanlar bile yok, var olan varsa bile alacak para yok, yokluk yılları yani. Tüpün bulunmadığı, gaz yağının bulunmadığı, benzinin bulunmadığı, bir varlık aleminde yaşayan, Orta Doğu'nun tam böyle hazine merkezinde yaşayan ülkeyi getirdikleri durumu bir düşünmenizi istirham ediyorum. 10 sente muhtaç olduğumuz yıllar. Tüp gaz kuyruğunda 2 gün aile üyelerinin dönüşümlü beklediği bir ilaç almak için hastaneye gidildiğinde 3-5 kişi ayrı kuyruklara girdiği bir dönem. Elektriklerin sürekli kesildiği, yolların berbat olduğu, yani yokluk diyorsam hakikaten yokluk yılları. Bir yağ olmaz mı? Bir margarin olmaz mı? Yani bir ekmek olmaz mı? Tek tük mahallede arabası olan insanlar var ama ona koyacak bir benzin olmaz mı? Benzinin merkezinde yaşayan bir ülke, petrolün merkezinde yaşayan bir ülke. O yıllara göre düşündüğümüz zaman ailemiz misafir ağırlama konusunda sadece kendi ailemizden bahsetmiyorum. Bütün aileler şu andaki ailelerden çok daha iyi durumdaydı. Yokluğun içindeki paylaşım, varlığın içindeki o isteklilikten çok daha ileride ve önemliydi aziz dostlarım. Bitli cemaat diye tabir edilen bir kitle vardı. O da şu, gariban, fakir, fukara insanlar Anadolu'dan bir yerden bir yere giderken tabii oteller yok. Hanlar, hamamlar, kervansaraylar da yok edilmiş, talan edilmiş Osmanlı'ya dair ne varsa 50 yıl önceyi bir düşünün. Yeniden imar ve islah ve inşa çok çok nadirattan olmuş. Keşke onları yeniden o tarihi eserleri ayağa kaldırmak mümkün olsa. Ve gidecekleri tek yer cami. Camide de bu kaşıntılı insanları görüp merhamete gelen insanlar o bitli cemaati seçip evlerini alıyorlar müsaitlik durumuna göre. Aziz dostlarım, böyle bir misafire ev almanın maliyeti nedir sizce? Hani şu anda bir misafir gelse yer, içer, yatar, sabahleyin bir kahvaltı yapar, uğurlarsınız değil mi? Böyle olmazdı bitli yıllardaki Türkiye'deki misafir ağırlama. O misafir gittikten sonra evin genel bir temizliğe ihtiyacı olurdu. Bütün o çarşafların, yorganların devresilmeleri, yastık kılıflarının yeniden yıkanması, evin Arap sabunuyla tertemiz pirupak edilip silinmesi gerekirdi. Böyle bir durumda eskilerin ben ya Hacı Efendi diye eşlerine boyun büküp misafir getiriyorsun da bari bir sizinden getir diye bir istekte bulunduğuna şahit olmadım. O gönlü yüce insanlar, o büyük insanlar bunun ahiretteki sevabını bilerek, hani temel sorumluluk temel değerden gelir dedik ya, oradaki temel değer ne? Misafirperverlik. Bizim kültürümüzde bakın, konuşurken biz normalde Tanrı sözünü çok sevmeyiz. Cumhuriyet döneminde, erken Cumhuriyet döneminde çok kullanılmıştır. Buna karşı bir alerjimiz vardır yani. Ama Tanrı misafiri, o misafirle beraber kullanıldığında bir Anadolu özdeyişidir. Bu hiç bize garip gelmez. Yani yaratıcı anlamına, Tanrı'nın kullanımına karşı olan bizler Tanrı misafiri cümlesini bir oturmuştur çünkü bir deyim olarak çok benimsemişizdir. Ne demek? Rabbimizin gönderdiği, Allah'ımızın gönderdiği, bizi denemek üzere bakalım nasıl bir ev sahipliği yapacağız, bakalım nasıl bir misafirperverlik göstereceğiz diye bizi denediği bir imtihansa, Rabbin bir imtihanında escape tuşunu, exit tuşunu, çıkış tuşunu ya da kaçış tuşunu kullanamıyoruz. O imtihanı en güzel şekilde yaşamaklığımızı, kazanarak yaşamaklığımızı Rabbim nasip eylesin inşallah. Aziz dostlarım, evlilikte aileyi merkeze almak adına kendi merkezimizin diğer merkez kaç kuvvetleriyle eşdeğer olması lazım. Evrende malumunuz bir çekim yasası var. Şimdi dünyanın konumu o kadar bir dengede ki bunun yörüngesindeki küçücük bir sapmanın evrende büyük bir kaosa yol açacağını söylüyor astrologlar ya da fizikçiler, uzay bilimcileri. Öyle bir denge ki bu, mesela bazen NASA'nın bazı faaliyetleri oluyor. İşte dünyaya çarpması muhtemel bir kuyruklu yıldız. Bazı bilim kurgu filmlerde izlemişsinizdir. İşte orada onun yüzeyinde küçük bir patlamayla yörüngesini böyle birkaç santim değiştirmek mümkün olsa milyarlarca, trilyonlarca kilometrelerden bahsediyoruz. O kadar bir rotada bir derecelik bir sapma ileride 35, 45, 55, 105 derecelik sapmalar oluşturuyor ki o açıkta da dünyayı teğet geçerek çarpmamış oluyor. Aynen böyle. Dünyamızın mevcut olduğu, sahip olduğu bu güzergahı birazcık daha böyle güneşe yakın olsa güneşin çekim gücüne kapılıp güneşe doğru bir şeyle sonu felaket olacak. Samanyolu'na en yakın galaksi Andromeda'nın, galaksinin de bir dönüş hızı var, bir yörüngesi var. Güneşin de bir kendine göre bir yörüngesi var. Bu her bir yörüngedeki küçücük bir sapma, kuvvetler, ona yakın kuvvetler eşdeğer olmadığı için, mekansal olarak ona yakın kuvvet diyorum, güç olarak değil. Mesela Samanyolu'na yakın Andromeda galaksisinin bu yörüngesi, bu çekim kuvveti Samanyolu'nu içine alacak şekilde olsa, bazı simülasyonlar var NASA'nın sitesinde, iki galaksinin çarpışması. Aman Allah'ım. Yani sadece ışık olsak, saniyede 300 bin kilometre hızla gidecek olsak 100 bin yılda çıkamayacağımız bir galaksiden bahsediyoruz. Bir nokta olarak görünüyor ama ikisinin çarpışması, hani böyle saniyeler içerisinde her şeyi dumura uğratan, bütün galaksileri belki yakın anlamda mahveden, bütün gezegenleri, yıldızları, sistemleri mahveden bir şey. Benim böyle inandığım bir kural var. O da şu, Rabbimiz bir şeyi fizikte, kimyada, coğrafyada, bilim dünyasında var ederek, genetikte var etmişse, bunun sosyal manada bunun fizikselin dışındaki diyelim ruhsal ve düşünsel, duygusal manada da iz düşümü aynı eşittir. Nasıl ki fizikte böyle kuvvetleri çekim gücüyle birbirini yok edecek düzeyde birbirine yaklaşacak cisimler birbirine etki ederse, tesir ederse, birbirini sonlandırırsa, yok ederse, zarar verirse, evlilikte de küfüvvet yoksa, denklik yoksa, çekim gücü adına birbirlerini farklı merkezlere çekmeye çalışan, birbirlerini farklı şekilde etkilemeye çalışan, değiştirmeye çalışan, yönlendirmeye çalışan bir evlilikse bu evlilik yandı gülüm keten elva. Gerçekten çok farklı olur akıbetler. Aziz dostlarım, bunun için insan aramakla bulunan değil, olunarak tamamlanan bir varlık. Bu cümlede geçen hakikate inanmamız gerekiyor. Biz hep evlilikte aranan bir eş olmadan eş aramakla vakit geçiren bir nesiliz. Gençlere bakıyorum, işte Allah'ın emri, peygamberin kavliyle talip olacağımız helal süt emmiş, böyle iyi bir aile kızı, temiz bir aile kızı, Müslüman mütedeyyin bir kızcağızın peşindeler. Bunu arıyorlar. Evet. Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardan olur. Uzun zaman bıkmadan ararsanız bir gün aramadan buluverirsiniz. Bu normal bir şey. Ama bulduğunuzu sandığınız şeye siz layık değilseniz ne olacak? Tamam, bulma kısmında sorun yok ama evlilik bulma olayı değil ki. Bir arada kalma olayı. Evlilik bir olma olayı. Onun için siz evlilikte aranan bir eş olmadan, insan aramakla bulunan değil, olunarak tamamlanan bir varlık diyorum. Bu veçile ile kendimizi evlilikte aranan bir eş olma kısmına, eşimizin de aradığı bir eş vasfına büründürmemiz, bu anlamda bir çabalar yapmamız gerekmez mi? Kendinizi gelecekteki evliliğimizi hazırlamamız gerekmez mi? Nasıl bir çocuk yetiştireceğiz? Nasıl bir çocuk eğiteceğiz? Nasıl bir eş gönlüne gireceğiz? Bir anlamda düğün günü kucağımızda bulduğumuz 2000 akrabayı, yeni akrabayı, yeni aileyi nasıl yöneteceğiz? Bunun için biraz olmak kısmında kendimizi daha iyi bir insan olmaya, geleceğimizi daha iyi bir hale çevirmeye, bu anlamdaki sorumluluklarımızın bilincinde biraz daha fazla çabaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Korona döneminde bu çabanın şöyle bir değeri var aziz dostlarım. Bir musibet olduğunda, bir bela geldiğinde, Allah bir şekliyle bizleri denediğinde genellikle ortalama olan tavır şudur. Ortalama insanların, ortalamanın altındakiler zaten battı balık yan gider hükmüyle yaşıyorlar. Ortalamanın üzerinde ya da ortalama insanlardan bahsediyorum ki bu toplumun yaklaşık olarak %60'ını falan oluşturur. 40 ile 60 arasındaki bir grubunu oluşturur. Onların tavrı genelde bitkinlik, bedbahlık, küskünlük, yılgınlık, üzgünlük, hafif böyle bir depresyon, biraz bir çaba ama birazcık durma, iki ileri gitme ama bir geri dönme gibi böyle bir tarzda oluyor. Korona döneminde eğer bu çabanızı bir miktar daha artırabilirseniz, genelde insanlar böyle olduğu için birkaç yıl içerisinde onları inanılmaz bir şekilde geçmiş olacaksınız. Bunu da bir rekabet stratejisiyle sizlere iletmiş olayım. Aziz dostlarım, evliliklerde küfüvvet, denklik şarttır. Dolayısıyla talip olurken dengimize talip olmak, eğer bir şekliyle evlenmişsek, denk bulamadığımız bir durumda da denklik söz konusu değilse bundan vazgeçmek değil, onu da eşimizi de kendimizle denk hale getirmek adına aile içi etkinliklerle, çok önemsediğim aile içi etkinliklerle biraz çabalamak gerekiyor. Aileyi de beşikten mezara ilim bizlere farz olduğuna göre, iki gün eşit geçen ziyanda olduğuna göre, kadın erkek her Müslümana bu ilim farz olduğuna göre, hikmet mümini yitik malı olup onu nerede bulursa alsın sözü bize bir emir olduğuna göre, buna uyarak utlubalı ilmi varabilsin, ilim Çin'de bile olsa onu almaklığımız gerektiğine göre, bu ilmin talebi, talepkarı olmamız gerekiyor. Osmanlı'nın o güzelim şeyinde, deyiminde, Arapçası da öyledir. İlm-i talip, öğrenciye ilm-i talip derler. İlmi talep eden kişi. Bu konudaki aile üyelerinin her biri gelişime açık, kendinin geliştirilmesinde bir zarar görmeyen, ya niye bunu söyledin ki şimdi bu eksikliğimi, ben sana dargınım, üzgünüm, beni üzdün demeyen, bu konuda enaniyet yapmayan, bencillik yapmayan, kibir göstermeyen, biliyorsunuz evrenin en sert 10 üzerinden 10 sertlik derecesine sahip olan minerali ya da elementi elmastır ve elmas elementini sadece elmas elementi keser, elması elmas yontar. Onu çelik ya da işte demir ya da titanyum yontmaz. İnsanı da insan yontabilir, insanı da insan değiştirebilir ve geliştirebilir aziz dostlarım. Bu değişim ve gelişim sürecinde bir insanı etki eden 4 ana unsur vardır. Bunları ben melek, şeytan, cin ve insan olarak tanımlıyorum. Melek benim inancımda insana Rabbinin fısıltısıdır. Yani bunu bir kaynağa bakarak değil, ben böyle inanıyorum. Meleklere ekstra bir hürmet göstermeye çalışıyorum. Aziz dostlarım, Allah'a sığınırım. Yani günahkar, bu fakiri önemsiyorsunuz, radyoda böyle yer veriyorsunuz ama gerçekten hani bu radyoda konuşacak bir insan değilim. Günahkar böyle zavallı bir kulum. Ama bazı küçücük de olsa böyle milyonda bir de olsa bir güzellik, bir iyilik lütfetmişse Rabbim, yapabilmişsem, çünkü başımıza gelen kötülükler ellerimizle yaptıklarımızdan dolayıdır ama bize bir iyilik dokunduysa bu Rabbimizin bize bir ihsanıdır. Dolayısıyla Allah'ın bir lütfu, nereden bu fikir geldi, nasıl böyle bir güzelliğe şey yaptım, meylettim bilmiyorum. Ama ailemizde benim şöyle bir acizane usulüm var. Hepinize tavsiye ederim. Namazların bazıları şahitlidir. 2 namaz şahitli namazdır. Onun dışındaki diğer 3 vakit de yani şahitli diye geçmese bile kiramen kâdibin sürekli yanımızdadır. Sizi gözetleyen melekler var sırrınca, kameralar sürekli online ve sürekli 24 saat açıktır. Bu anlamda ben hani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye sağa selam verdiğimizde farklı bir ses tonuyla sola biraz daha yavaş, hani soldaki acı bana merhamet et, hemen yazma der gibi soldaki meleğe, günahları yazan meleğe. Böyle bir farkındalıktır yani. 5 vakitte 40 rekat ve özellikle tahiyyatlardan sonra selam verme durumunda tekrar tekrar hatırladığımız meleklerin varlığı, iman ettiğimiz imanın 6 şartından bir tanesi. Yani bunda hiçbir tereddüt, hiçbir şüphe yok. Ama evde acizane uygulamaya çalıştığım şöyle bir usulüm var. Diyelim namaz kılacağız. Bulunduğumuz ortamda bir misafir eve gelecek olsa, haber alsak mesela, telefon gelse, çok sevdiğimiz misafir bize geliyor. Siz de bunu yapın aziz dostlarım. Çok çok çok mutlu olursunuz. Şöyle bulunduğunuz ortama bir bakın şöyle uzaktan. Dağınık olabilir, derli toplu olabilir. Bazı şeyler yerde, bazı şeyler masada olabilir. O çok sevdiğiniz misafirin gelmesine uygun değil diye hemen bir ayağa kalkıp, hemen bir yerinizden fırlayıp etrafı düzenlemeye çalışıyorsanız aynı şeyi namaz kılmadan evvel de yapın. Yani nasıl ki eviniz o çok sevdiğiniz misafiri ağırlamaya o dağınıklığıyla uygun değilse, müsait değilse, münasip değilse, meleklerin de bir ruhaniyeti var. Onlar da bizim evimize misafir oluyorlar. Nasıl bir ortamda namaz kıldığımızda şehadet ediyorlar, şahitlik yapıyorlar. Mutfağa gidecek bir şey varsa acizane onu götürürüm. Yerde atılmış falan bir şeyler varsa onları alırım. Şöyle bir tertip, şöyle bir düzen. Ama hala tabii ki bilmediğimiz, tanımadığımız bir misafir, bir yabancı birinin gelişi gibi bir hazırlık değil maalesef. Çünkü öyle biri geldiğinde işte evi temizletiyoruz, etraf bambaşka bir hale geliyor falan. Henüz o düzeyde değil ama dağınık bir yerde namaz kılmamaya gayret ediyorum. Melekler geliyor diye çocuklara da o şuuru vermeye çalışıyorum. İnşallah bunu sizler de uygularsınız. Çünkü bir gönül ferahlığı olan, namaza başlarken bir sükunet ortamı oluşturan bir uygulama. Bu anlamda melek insana Rabbin fısıltısıdır demiştim. Burada cıngar şuradan çıkıyor. Bazı fısıltılar, ikinci unsur çünkü şeytan ki baş düşman, bazı fısıltıların, o kulağımıza olan fısıltıların, gönlümüze, içimize, sadrımıza olan fısıltıların, yuvesvisu fi sudurin nas diye ayet-i kerimede geçen o vesveselerin hayırdan mı şerden mi olduğunu bazen anlamıyoruz. Hocam nasıl olur yani bir vesvese, bir fısıltı, bir kötülüğe çağrı tabii ki şeytandandır. Öyleyse niye küsüyoruz? Bazen çünkü nefsimiz kendine inandırır, bizi kendine inandırır. Der ki bunu haddini bildirmen gerekiyor, suç sende değildi, kısas diye bir şey var. Sen de onu uygula, bak anlamıyor, başka türlü bu idrak etmiyor. O zaman sen de biraz mesafe koy, o zaman sen de küs, o zaman sen de bir ambargo yap. O zaman gelmiyorsa sen de gitme, ne bileyim. Bazı şeylere hemen nefsimiz ikna eder bizi. Bu anlamda ben Aile içerisindeki başarımızın, sükunetimizin, huzurumuzun, mutluluğumuzun bize ailede yapacağımız işlerle alakalı o içte doğan fısıltıların nereden geldiğini anlamaklığımız olarak düşünüyorum. Allah bunu anlamamızı lütfeylesin. Bu büyük bir ihsandır. O anda melek mi fısıldıyor, şeytan mı fısıldıyor? Tabii bazen çok nettir yani. Şeytan namaza kalk diyecek hali yok. Namaza kalk diye bir fısıltının melek fısıltısı olduğu çok kesindir ama öyle bir musallat olur ki şeytan, ona bile bir bahane bulabiliriz. Ona bile kalkmayabiliriz. Ona bile devam etmeyebiliriz. Tamamıyla hayır ve hasenat olmasına rağmen. Üçüncü unsur insana ve ailemize etki eden cinler. Burada hemen çok yüksek vesveseye ve evhama kapılmış. Metabolik olarak da, metabolizması genetik olarak, kalıtsal olarak da bazı unsurları, bedensel anlamda iç yapısı, kan değerleri, tıbbi anlamda da buna çok müsait kişilerin sürekli bu evhamda, bu vesvesede olma durumunu kastetmiyorum. Onların inşallah şifaları ilim dünyasındadır. Bir check-up'tan geçerlerse, bir kontrolden geçerlerse, bir psikiyatre görünürler, bir psikologdan bu anlamda terapi alırlarsa, bazıları ilaç kullanmadan geçmiyor çünkü. Bunu kastetmiyorum ama genel anlamıyla cinler aleminin insanlara etkisinin Allah'ın izni olmadan olmayacağını bilerek bu güçle, bu kuvvetle Allah yaşamaklığımızı nasip eylesin inşallah. Ama böyle bir alemin varlığını da bilelim. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed, amenna, ama Hazreti Adem de meleklerin önünde saf saf dizilip secde etti ve biz de Beni Adem'iz, biz de Ademoğluyuz. Bu anlamda eşref-i mahlukat bir varlık olduğumuzu, Rabbimizin وَنَفَقَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ sırrınca bize ruhundan, kendi ruhundan üflediğini, bizi ahsen-i takvim üzere yarattığını ve bizi yaratılmışlara üstün kıldığını lütfen unutmayalım. Yani bir şeytan ve insan ilişkisinde Rabbimizin mühlet isteyen şeytana, ben de onların önlerinde, yollarında duracağım, onları önlerinden, arkalarından, altlarından, üstlerinden girerek seni yoluna saptıracağım diye haşa meydan okuma gayretinde olan şeytana, sen benim halis kullarıma sözünü geçiremezsin, onların üzerinde bir etkin olmaz diye Rabbimizi hiç unutmayalım. Şeytanın bile bize bir etkisi yoksa, ki ulu bir melekti, cinler alemindendi aslında kendisi, melek demeyelim, cinler aleminde ateşten yaratılan bir varlıktı. Ama üstün ve ulu bir makamı vardı cennette. Onun bile bize bir tasallutu olmuyorsa, Allah'a gerçekten iman ettiğimizde, Allah'ın halis kulu olduğumuzda, böyle cinlerin hiçbir şekilde olamaz Allah'ın izniyle. Yani onların insanlardan daha yüce, daha üstün, daha donanımlı bir varlık olduğunu asla düşünmeyelim. Varsa bile böyle bir durum, insanın onu idare edeceği, onu yöneteceği, onu ikna edeceği bir iradede olduğunu da bilelim. Dördüncüsü ve en beteri, şeytandan da beteri insan. İnsan etkisi altındayız. Şeytanlaşmış insanlar bir, normal insanlar, cahil anlamda cahil insanlar iki, hayrımıza diye düşünüp bizi şerre davet eden dost insanlar üç ve insanın kendisi dört. Bu dört insan tipi, bu dört maddenin dört dörtlük etkisinden dört kat daha fazla insana tesir ediyor. Aziz dostlarım, insanın irade-i cüziyesi, irade-i külliyenin karşısında özgür bırakıldığı için insan düşüncelerinin, you are what think diyoruz ya, ne düşünüyorsan olsun, düşüncelerinin esiridir ya da eseridir. İnsan olumlu düşüncelerinin eseri, olumsuz düşüncelerinin esiridir. İnsan olumlu manada alışkanlıkları varsa, olumlu alışkanlıklarının eseri, olumsuz alışkanlıklarının esiri olduğu sürece onun esiridir, kölesidir. Köle bir hayat sürer, bedbaht bir hayat sürer. Bunu zaten biliyorsunuz. Yani nefsimizin kabarması durumunda, nefsimize uyduğumuzda yolun sonunun cennet olmayacağı çok aşikar ama bile bile de lades yaptığımız çok oluyor. Fazla yeme konusunda yaptığımız gibi, sigara içme konusunda yaptığımız gibi nefis en iyi bahane bulucu, mahane bulucu bizi bir şekilde ikna ediyor. Bununla savaşmaklığımız gerekiyor aile içerisinde. Şimdi az evvel bir namaz ortamında evi hafifçe bir meleklere uygun hale getirmeyle ilgili, toparlamayla ilgili bir şey söyledim. Eğer bunun Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesini, hadis-i şeriflerde bir şeyini bulamazsak ya nefis boş ver der. Münir Hoca'nın şeyine bakıyorsun. Yapmasan da olur der. Ama ben kıyas yoluyla nasıl ki bir dünyevi misafiri ağırladığımızda evimize hemen derleyip toplayıp çeki düzen veriyorsak, melekler de namazımıza şahit olacaksa onların huzurunda temiz ve düzgün derli toplu bir ortamda namaz kılmaklığımızın ruhaniyet seviyesinin çok daha yüksek olacağına inanarak bunu söylüyorum. Aziz dostlarım, o az evvel söylediğim o dost kimlikli ama bizi hayra değil şerre davet eden insanlar kısmına, dost yakınlarımızda olduğu için ilk planda annemiz, babamız, eşimiz, çocuklarımız, hısım akrabalarımız, en yakın akrabalarımız girer. Mesela gelin hanımefendinin evdeki durumuyla alakalı kayınvalidelerin beyanları, bazıları bilinçsiz, bazıları bilinçli ama genellikle aile hayatının mutluluğuna vesile olmayacak tarzdadır. Birazcık böyle şeydir, nasıl söyleyeyim, empati yapmayan birazcık bencil ve egoist tavırlardır. Aynı şekilde gelin hanımların da kayınvalideleriyle alakalı eğer böyle bir beyanları varsa, çift taraflı düşünerek, empati yaparak değil de bencil bir beyanları varsa, bunun da aile mutluluğuna hizmet etmeyeceği çok aşikardır aziz dostlarım. Peki çözüm ne? Ne yapacağız? Kültürümüzde var olan bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim cümlesi aslında bunun çaresini de beyan ediyor. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Sizden biri kiminle arkadaşlık kurduğuna dikkat etsin hadis-i şerifi bunun nasıl bir çaresi olduğunu bize beyan ediyor. Aziz dostlarım, özellikle Rizeli dostlarımızın gururu, medar iftiharı, ferahlığı olan Ayder Yaylası ile alakalı Anzer balı ile alakalı o bölgede en Türkiye'nin kaliteli balı olan Anzer balı ile alakalı bir küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bilim dünyası araştırmış. Hani Türkiye'nin daha değişik yerlerinde daha değişik bitkiler var, ıtırlı bitkiler var, tıbbi ıtırlı bitkiler var, aromatik bitkiler var. Çok güzel rayihası, hoş kokulu çiçekleri olan bölgeleri var. Ama neden oranın balı? Çünkü florası ve faunasıyla birbirinden farklı en zengin bitki örtüsü orada olduğu içinmiş. İnşallah ben arada Twitter'da paylaşırım. Oradaki bitki örtüsünü benzer coğrafi şartlara ve iklimlere sahip olan mekanlarımızda da yetiştirip bu şifalı balın bütün topluma mal olacak şekilde, belki bütün insanlığa armağan edecek şekilde çoğalması ile alakalı arada Twitter'da bazı projeler paylaşırım. Peki bir tane densiz, kendini bilmeyen birisi gelse, çok böyle o otlara, o bitkilere zarar veren bir zirai ilaçlamayla, ilaçla o bitkileri yok etse, bitkilerle beraber arılar da ölse, böyle bir baldan bir daha bahsedebilir miyiz? Hayır, toplu katliam. Peki gelse buradaki çeşitleri azaltsa, diyelim 100'e yakın farklı bitki var. Bunun 80'ini öldürse kalan 20 çeşit bitki böyle bir güzellik yaratabilir mi, oluşturabilir mi? Elbette hayır. Peki arıları götürse, başka cins arılar getirse oraya, aynı kabiliyette olmadığı için o arıların her bir çiçeğe uçuşu ve onlardan nasiplenmesi aynı olmayacağı için kalite yine aynı olur mu? Hayır. Aynen böyledir. Aile ortamında, biz iyi bir aile ortamında bulunursak o aileden üzüm üzüme baka baka olgunlaşır sırrınca, hani 3 kuşak, 1 konak ve 100 yıl diyor İlber Ortaylı hocam. Böyle bir şekliyle kendini geliştirmemiş sonradan görme birine 3 üniversite şart evladım demiş bir büyüğümüz. Amcacım demiş ben zaten 3 üniversite mezunuyum. Yok demiş öyle değil. Birincisini deden, ikincisini sen, üçüncüsünü babam bitirecek. 3 kuşak el ele tutuşmaklık, 3 kuşak hemhal olmaklık, 3 kuşak aynı bilgi ve duygu durumunda yaşamaklık bu anlamda çok çok önemli. Dolayısıyla aile içerisindeki mutluluğumuzla alakalı aziz dostlarım, ailemizi olumlu bir çerçevede, çevrede tutmak, çocuklarımızı olumlu bir çevrede yetiştirmek, çocuklarımızı olumlu ve güzel insanların bulunduğu bir ortamda, işte akraba bu anlamda gönüllü bir terapist, gönüllü bir dost, gönüllü bir arkadaş, akrep etmez akrabanın akrabayı ettiğin diye de bir özdeyişimiz var. Bu da en yakın dostlarımızdan zarar görmekliğimiz, imtihanın tecellisinden başka bir şey değil, onu ifade ediyor ama bu bir kenarda dursun şimdilik. Peki bu veçileyle, bu açıdan olumlu çevrede bulundurma çabamıza rağmen hep karşımızda gördüğümüz olumsuzluklarsa ne yapacağız? Tabii ki İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik her kişinin kârı diye buyurmuş atalarımız. Yapabilenler için, gücü olanlar için gelmeyene gitmek, vermeyene ihsan etmek, bahşetmek, kendisini dövene, sövene, üzene gül demeti uzatmak çok zor bir faaliyet olsa, eylem olsa bile tabii ki hayır, hasenat, sevap orada. Yapabilenlere selam olsun. Ama yapamayacak durumda olanlar her bir yakınlaşmada, yaklaşmada tekrar bir hercümerç oluyorsa, darmadağın oluyorsa, tekrar bir kavga, tekrar bir dövüş, her görüşmede bir küslük, her görüşmede yeniden eski defterin açılması oluyorsa ulema ile danışıp onlara sorduğum bir şeydir, fetvadır bu. Bu durumdaki akrabalarla ilgili biraz böyle bir araya mesafe koymak, tamamen silmek yerine işte yılda bir kere görüşürsünüz, iki bayramda görüşürsünüz. Görüşünce de cıngar çıkıyorsa telefonlaşırsınız, telefonu suratınıza kapatıyorsa mesaj atarsınız. Mesaj atmaz da cevap vermiyorsa bile mesaj atmaya devam edersiniz. Sizi engellemişse, mesaj gitmiyorsa onun sorunu. Allah'ın katında bu ilişkiyi, akrabalık bağını kopartmamak adına sizin devam ettirdiğinizin bir tecellisidir. Aziz dostlarım, ilk baştaki söylediğimiz unsurla yavaş yavaş tamamlayalım. Ailemizin belli hedefleri olacak. Bu hedefleri bir takım ortak değerler tespit ederek canlandıracağız. Ama durduk yerde de canlanmıyorlar. Herkese bu değerler doğrultusunda bazı sorumlulukları, bazı temel sorumlulukları yapma yeteneği vereceğiz ya da onları bu sorumluluklarını yerine getirme yeteneğine kavuşturacağız. Bunun da öykünme yöntemiyle üzüm üzüme baka baka sararır ve olgunlaşıyorsa söyleyerek değil de emir komutayla değil de gönül komutayla olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla aile büyüklerinin buna örnek olmasını, aile büyüklerinin buna rol modeli olması gerektiğini düşünüyorum. Gandhi'nin çok sevdiğim bir cümlesi var. My life is my message diyor ya da my message is my life diyor. Benim mesajım benim hayatımdır. Benim hayatım benim mesajımdır. Daha da güzeli Ayşe validemize, cennet mekan valide sultanımıza sorduklarında nasıldı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Siz hiç Kur'an-ı Kerim okumaz mısınız diyor yani. Yaşayan Kur'an'dı. Bu kadar basit. İnşallah Rabbim yaşayan Kur'an olmaklığımızı nasip eylesin. Aziz mübarek günlerdeyiz. Hepinizin Şaban-ı Şerif'ini yeniden tebrik ediyorum. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan duasında bizi Recep'e kavuşturdu. Elhamdülillah Şaban'ı da yaşatıyor. Bunu tamamlamasını Rabbimizden ve bizi Ramazan'a ulaştırmasını her zaman niyaz edelim. Bu mübarek günler hürmetine Kur'an-ı Kerim okumalarını biraz daha artırırsak eğer aile değerleri açısından, aileye düşen değerler açısından, iyi bir insan olma açısından bu özel dönemde 3 aylar münasebetiyle bunu biraz daha merkeze alalım. Aileyi merkeze aldığımız gibi ortak değerleri oluştururken asıl kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunu, asıl kaynağın Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bilelim aziz dostlarım. O Üsve-i Hasene'nin bizim hayatımızda en iyi örnek olarak kendisi bir kere en iyi torun, en iyi evlat, en iyi akraba, en iyi eş, en iyi arkadaş, en iyi yoldaş, en iyi kumandan, en iyi devlet başkanı, en iyi komşu hep erler onda olduğu için eksik kalan kısımlarımızı tamamlamakla alakalı, mesela torunumuzla alakalı nasıl bir dede olacaksak onda sayısız örnekleri vardır. Eşimizle alakalı nasıl bir eş olacaksak onda en güzel örnekler vardır. Anne babamızla ilgili nasıl bir evlat olacaksak onda en iyi örnekler vardır. İnşallah aile merkezli bir hayatta merkeze de Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri alarak Rabbimizi ve Peygamberimizi merkeze alarak onların emir ve buyruklarını baş tacı yaparak inşallah huzur içinde bir hayat yaşamaklığımız nasip olur. Aziz dostlarım Allah'tan iyi kimse bilemez. Yarattığı insan tabii ki Allah tarafından dizayn edilen, onun ruhunu üflediği, onun can verdiği, onun imtihanını dizayn ettiği bir insan. Ondan başkası da bu kadar iyi bilemez. Ela inne bi zikrillahi tatmainnel kulub ayetinde var olduğu şekliyle kalpler sadece ve sadece yalnız Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Huzura ve sükunete kavuşur. Bunu unutmayalım. Dışarıda aramayalım. Gözümüz dışarıda olmasın. Mutluluk dışarıda değil içeride. Bunu bireysel olarak hem kendi iç alemimizde in the world anlamına söylüyorum. İç dünyamızdadır, içimizdedir hem de ailemizdedir. Dışarıda değildir. Gözümüz dışarıda olmasın. bedenimiz dışarıda olmasın. Daha aile merkezli bir hayatta evdeki sorumluluklarımızı bilerek ben mesai saatinin dışında gece yarılarına kadar işkoliklik yapıp başarılı olan bir insan görmedim. Bu anlamda dünyayı çok iyi tanıyan, dünyadaki başarı şirketleri araştıran, gittiğinde onlarla görüşen, onların başarı öykülerini kitaplaştıran, yazan, bununla ilgili programlar yapan bir kardeşinizim. Başarıyı modelleme uzmanıyım bir anlamda. Size başarıyı nasıl olduğuyla alakalı bir terkip yapıp, bir formülünü oluşturup, bakın siz de başarabilirsiniz anlatan bir aracıyım, bir aynayım. Ben bu şekliyle başarılı olmuş şirket de görmedim. Dünyanın en başarılı şirketleri mesai saatinin bitiminde kapılarını kilitleyen şirketlerdir. Stephen Covey'in dediği gibi iş kendini hain bir şekilde zamana yayar. Siz şu vakitte bitecek diye karar vermezseniz, siz şu vakitte çıkacağım diye karar vermezseniz bir bakarsınız saat 11 olmuş ve hala evinizde değilsiniz. Kask alanınızda, her zaman söylediğim kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal alanınızda dört dörtlük bir hayat için çalıntı malla borç ödenmeyeceğinin bilincinde her alanın hakkını kendi hakkınca vermenizi istirham ediyorum. Aile merkezli hayatta ailenin merkezde olduğu, merkezde de din ve değerlerinizin olduğu, ahlakınızın olduğu, erdeminizin olduğu iyi, güzel, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.